Ayrım 14, sayfa 171. İşte Türkiye 1980'li yıllara Doğu ve Güneydoğu bölgesinde ağaları, şeyhleri ve aşiret reislerinin tepesinde taşıyarak böyle geldi. Şimdi size bölücü terörü çeyrek kala 1980'ler Türkiye'sinden manzaralar sunuyoruz. 1980'li yılları özellikle seçtik. Bölücü terör hangi toplumsal zemin üzerinde yükseldi iyi saptamak gerekiyor. Kendimizden tek kelime eklemiyoruz. Gazete haberlerini aynen aktarıyoruz. 715 köy hala tek kişinin mülkiyetinde. Günaydın. 13 Ağustos 1981. Çeşitli gazetelerden derlenmiş Doğu bölgesi hanedanları. Bitlis'te Paşolar, Şeref Hanoğulları, Hizan'da Şeyh Selahaddin, Hakkari'de Mahmudiler, Patnos'ta Kör Hüseyin Paşalar, Diyarbakır'da Cemil Paşalar, Kepoğlu Mahmutlar, Hazro'da Budaklar, Siverek'te Bucaklar, Şeyh Halitler, Ağrı'da Küfreliler, Doğu Beyazıt'ta Beyazıt Beyleri. Köyleri ve silahlı kuvvetleriyle derebeyleri. Türk ailesi 54 bin dönüm, 9 köy, 400 silahlı adam, Necimoğulları, 15 bin dönüm, 600 silahlı, Hürriyet, 1 Aralık 1973. Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz, ağalar Hatay'da 1094 aileyi köylerinden atmak istiyor. Aydınlık, 14 Haziran 1979. Devlet Bakanı Öztürk, topraksız köylüleri köle gibi yaşamaktan kurtarmalıyız. Cumhuriyet, 30 Mart 1982. Hükümetler Doğu ve Güneydoğu halkını kazanma siyasetini sakız gibi çiğnerler. Ağalara, şeyhlere ve aşiret reislerine yaslananlar acaba köylüye ne vermişlerdir? Şimdi de köylünün o yıllardan 21. yüzyıla kadar yankılanıp gelen feryatlarına kulak verelim. Kars'ın Selim ilçesi Yılanlı köylüleri. Köyümüz toprak ağları tarafından işgal edildi. 1000 kişi açıkta kaldık. Hürriyet, 21 Eylül 1981. Muş'ta bir köy halkı ağalık düzeninden şöyle yakınıyor. Bu beylik iddiasında bulunan ve bizi yerimizden yurdumuzdan eden kişilerin bölgemizde ortaya koydukları kötülüklerle istedikleri adamı öldürmek ve istedikleri yaktırmakla ve vatandaşları yurtlarından etmekle beyliklerini ispat etme çabaları ve zorbalıkları, Muş ilinde yaptığımız tüm başvurulara ve Elazığ Sıkı Yönetim Komutanlığı'na yaptığımız başvurulara karşın süre gelmektedir. Köyümüzün yakılması üzerine başvurumuzla keşif için gelen hükümet yetkilileri ancak köyün yakınına kadar gelebilmişlerdir. Cumhuriyet, 22 Şubat 1981. Beritan aşiretinin 10 bin dönümlük topraklarının Şeyh Vahdettin tarafından işgal edilmesi dolayısıyla köylülerin Bingöl Sıkı Yönetim Komutanlığı'na verdiği dilekçe, topraklarımız işgal altında. Günaydın, 2 Haziran 1981. Toprak kanunu dedin, toprak işleyenin, su kullananın dedin. Ne oldu? Gene toprağın sahibi ağa. O ağa da gene senin partinden mebus. Cumhuriyet kuruldu kurulalı, devlet bize baksaydı, bizi gözetseydi, bize el uzatsaydı. Bugün 3-5 kuruş maceracı halkın bu duygularından yararlanabilir miydi? Necmi Onur'un röportajı. Artık yetti, ne olacaksa olsun. Hürriyet, 24 Ağustos 1979. 1970'li ve 80'li yılların olgularının gösterdiği üzere 1925 yılında Naşit Hakkı, doğuda hangi manzaraları betimlediyse 50 yıl sonra hala aynı görüntüler vardı. Toprak ağalığı ve aşiret reisliği bu kez apocu bölücülüğün ve terörün toplumsal zeminini oluşturuyordu. Sözü Diyarbakır Sıkı Yönetim Komutanlığı askeri savcılığına bırakıyoruz. Bölgede toprak ağlarının çok kuvvetli olması, aşiret ilişkilerinin ve aşiret içindeki bağların çok kuvvetli olması sebebiyle toprak ağlığı etrafında bulunan halkın ağaya sonsuz bağlılığı, bölgedeki toprak ağlarının birbirleriyle uzun yıllardan beri süregelen çatışmaları, PKK örgütünün bu bölgede yerleşip yaygınlaşmasına etken olmuştur. Zamanla bir kısım toprak ağları diğer toprak ağlarına karşı kendilerini korumak veya karşı ağaya karşı üstün duruma geçebilmek için örgüt mensuplarına destek sağlamışlardır. Bunların dışında kalan topraksız ve gelir seviyesi çok düşük olan toprak ağlarının arazisinde işçilik yapan, oturduğu evi de ağaya ait olanlar örgütün propagandaları neticesinde kendilerini koruyup himaye edecek sandıkları örgüte sempati duyup bu örgütün faaliyetleri içine girmişlerdir. Örgüt bu gibi insanları kendi saflarına geçtiği gibi ağların ve aşiretlerin arasındaki rekabetten dolayı bu zaaflardan da istifade ederek birkaç toprak ağasının desteğini de sağlamışlardır. Bunun karşısında bulunan bir kısım toprak ağları ise kendi etraflarında silahlı adamların sayısını arttırarak karşılıklı silahlı çatışma içine girmişler ve bu çatışmalarda çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir. Milliyet, 11 Temmuz 1981. Toprak reformu 12 Eylül'den sonra bölücülük ve terörle mücadele kapsamında bir kez daha gündeme geldi. 12 Eylül yönetiminin lideri Orgeneral Kenan Evren, önlerine konan raporlardan hareketle toprak reformunun APO'cular gibi cinayet örgütlerine set çekeceğini belirtiyordu. Milliyet, 21 Ekim 1981. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Milli Güvenlik Konseyi toprak reformu konusunda bir rapor hazırlattı. Rapor, Türkiye tarihinin çağ dışı yapısını sergiliyor, köylülerin giderek topraksızlaştığını hatırlatıyor. 743 köyün hala bir kişinin ya da ailenin mülkiyetinde olduğunu belirtiyordu. Günaydın, 19 Eylül 1981. Rapor, büyük toprak mülkiyetinin bir kısmının yasal olmayan yollardan ele geçirildiğini saptayarak düşük bir tazminatın gerekçesini de belirtiyordu. Raporda, son 38 yılda 13 toprak reformu tasarısı hazırlanmasına rağmen köklü bir reform yapılmadığı saptanmakta ve bunun nedeni şöyle açıklanmaktaydı. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana toprağa ilişkin yasal düzenlemeler yapılmak istenmiş, ancak bunlardan yürürlüğe konulanlar çıkar çevrelerinin siyasal güçlerle bütünleşmeleri sonucunda etkinliği sağlamadan ve arkalarında ayrıca çözüm bekleyen sorunlar bırakarak yürürlükten kaldırılmıştır. Arayış Dergisi, 4 Nisan 1981, sayı 7, sayfa 12. Varılan sonuç bir tarih dersidir. Türkiye'nin çehresini değiştirmek için toprak reformu kaçınılmaz bir zorunluluktur. Günaydın, 19 Eylül 1981. Toprak sahiplerine ödenecek tazminat, 12 Eylül'den sonraki toprak reformu tartışmalarının da merkezine oturmuştu. Ağalar, raiç bedel üzerinden tazminatı kabul ettirdikleri an, toprak reformu fiilen imkansız hale geliyordu. Milli Güvenlik Konseyi'nin yukarıda alınan raporu, kamulaştırma bedelinin vergi bildirim değeri üzerinden ödenmesini kabul etmişti. Yine rapor, zilyetlik ve benzeri yollarla ve muvazaa ile devletten edinilmiş topraklara ödenecek karşılıkların ayrı koşullara bağlanmasını önermişti. Cumhuriyet, 13 Ağustos 1981. Vergi bildirim değerinin toprağın raiç bedelinin çok altında olduğu ve çok düşük bir bedelle kamulaştırma anlamına geldiği herkes için açıktı. Bundan sonraki mücadele vergi bildirim değeri mi, raiç bedel mi ekseninde cereyan etti. Milli Güvenlik Konseyi'nin gündemine gelen tasarı vergi bildirim değerinin esas alınmasını kabul etmişti. Cumhuriyet, 30 Ekim 1981 ve tercüman, 4 Mart 1982. Tutucu tevrelerin karşı koyuş sonucu tasarı tasarı olarak kaldı. Milli Güvenlik Konseyi'nin hazırlattığı rapor 5 milyon dönüm toprağın kamulaştırılmasını öngörmekteydi. Günaydın, 20 Şubat 1981. 1982 yılında Bakanlar Kurulu'na sunulan tasarıda da aynı miktar düşünülmüştü. Günaydın, 23 Şubat 1982. Aslında 5 milyon dönüm toprak ağların elinde bulunan toprağın küçük bir bölümünü ifade etmekteydi. Buna rağmen kamulaştırma için o zamanın parasıyla 1-2 trilyon lira arasında bir ödeme gerekiyordu. Milliyet ve Tercüman, 6 Nisan 1983. Toprak ve Tarım Reformu eski müsteşarı Saim Kendir ve İmar ve İskan Bakanlığı eski müsteşarı Cevat Geray, devletin o zamanın parasıyla 100 milyarlarla ifade edilebilecek bir kaynak ayırmak durumunda olduğunu, bu nedenle reformun ancak dar bölgelerde uygulanabileceğini veya hazine topraklarının dağıtılması ile sınırlı kalacağını belirtmişlerdi. Milliyet, 6 Nisan 1983. Bu rakamlar devletin bütçesiyle karşılaştırıldığı zaman tazminat ödenerek toprak reformu yapılması olanağının bulunmadığı ortaya çıkıyordu. Devlet, memurunu birkaç yıl aç bırakmadan, askere tayın ve orduya benzin vermeyi kesmeden bütün yatırımları ve cari giderleri durdurmadan toprak reformu yapamayacaktı. Başka bir deyişle ağlara yüklü tazminat ödenerek reform uygulaması imkansızdı. Bütünüyle rakamlara dayanan bu gerçeği İran Şahı bile görmüş ve Türkiye'yi ziyareti sırasında devlet yetkililerimize şunu söylemişti. Bu kanunu çıkaramazsınız. Toprak sahiplerinin milyonlarca hektar arazisini taksitle bile olsa satın alıp köylüye dağıtmanın yükü çok ağırdır. Altından kalkılabilir mi bilmiyorum. Zamanın Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş aktarıyor. Bakınız Sadi Koçaş, 12 Mart anıları, sayfa 389-391. Bu durumda ya toprak reformu yapmaktan vazgeçilecekti ya da toprak ağlarına tazminat ödemekten. Köylü ise nefesini tutmuştu, ha çıktı ha çıkacak. Gelişmenin seyrini gene gazetelerden izliyoruz. Kenan Evren, toprak tarım reformu kanun tasarısı son şeklini almıştır. Yakında Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşülerek çıkarılacaktır. Milliyet, 21 Ekim 1981. Hazırlanan ilk tasarı tutucu güçlerin direnişiyle karşılaşmış ve hükümet tarafından geri çekilmiştir. Gazeteleri okumaya devam ediyoruz. Yeni bir toprak tarım reformu kanunu tasarısı hazırlanıyor. Tercüman, 24 Mart 1982. Devlet Bakanı İlhan Öztürk, toprak reformu anayasadan önce çıkartılır. Cumhuriyet, 1 Mayıs 1982. Ne var ki toprak reformundan önce anayasa çıkmış, toprak reformunun ise dibi çıkmıştır. Gazetelerde şu tür haberlere rastlanmıştır. Toprak reformuyla kamulaştırılan topraklar sahiplerine geri veriliyor. Cumhuriyet, 28 Şubat 1981. Bu arada dağıtım için ayrılan 2 milyon dönüm toprağın kaybolduğu haberleri herkesi şaşkınlık içinde bırakmıştır. 1973 yılında çıkarılan Toprak Reformu Kanunu'na göre dağıtım için ayrılan ancak kanunun iptalinden sonra dağıtımı durdurulan 2.865.000 dönüm arazinin 2 milyonluk bölümünün kimlerin elinde bulunduğunun bilinmediği belirtilmiştir. Toprak ve Tarım Reformu eski müsteşarlarından Saim Kendir ise kayıp olduğu söylenen toprakların eski sahiplerinin elinde bulunduğunu açıklamıştır. Güneş, 21 Mayıs 1982 ve gazete başlıklarında yeni vaatler. Başbakanlık yeni toprak ve tarım reformu yasa tasarısı hazırladı. Topraksızlara yılda 375 bin lira getiren arazi verilecek. Milliyet, 4 Nisan 1983. Yine toprak ağlarının karşı koyuşu. Ziraat Odaları Birliği toprak ve tarım reformu kanunu taslağını bir bir raporla değerlendirdi. Hazırlanan reform anayasaya aykırıdır. Tercüman, 7 Nisan 1983. Kamuoyunda yine kaygılar, yine umutsuzluk. Toprak reformu uyutuluyor mu? Güneş, 14 Mart 1982. 12 Eylül 1980 sonrasında Gladio, Mafyo, Tarikat rejiminin kurulması. Amerikancı 12 Eylül rejiminin görevi toprak reformunu uyutmaktı, hatta bastırmaktı. 12 Eylül toprak ağlığına hayat aşısı yaptı. 1960'lardan beri toprak ağlığı itibar kaybediyordu. Feodal ilişkiler acılı da olsa özellikle Doğu ve Güneydoğu'da çözülüyordu. Aşiretler ve derebeylik dağılıyordu. Köylünün toprak mücadelesi yükseliyordu. Doğu'da ayrılık değil, özgürlük ve birlik eğilimi güçleniyordu. Gericilik ve şeyhlik değil, aydınlanma hareketi gelişiyordu. 12 Mart Amerikancı askeri rejimi bu süreci birkaç yıl kesintiye uğratsa da Orta Çağ zorbalığına karşı mücadele 1973'ten sonra da yükselmeye devam etti. Ancak 12 Eylül 1980'den sonra bu eğilim tersine döndü. Devlet, Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığı ve Turgut Özal'ın Başbakanlığı altında Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu kararıyla Türk İslam Sentezini kabul etti. Doğu ve Güneydoğu'da bu kültürel karşı devrimin anlamı Kürt-İslam sentezi olabilirdi ve öyle oldu. İstenen buydu. Kürtlerimizin yaşadığı bölgelerde feodalizme karşı mücadele eden sol bastırıldı, PKK'nın önü açıldı. 12 Eylül sonrasında Turgut Özal, Çiller, Tayyip Erdoğan yönetimleri altında Güneydoğu iki gerici akım arasında paylaştırıldı. Toprak ağalığı ve şeyhlerin gericiliğiyle PKK bölücülüğü. Böylece feodalizmi güçlendirme süreci bir kez daha bölücülüğün yükselişini getirdi. iddiası, feodal ağlar ve aşiret reisliği devlet eliyle silahlandırıldı. Cumhuriyetin milis gücü olması gereken koruculuk, büyük ölçüde ağların ve şeyhlerin silahlı gücü olarak örgütlendi ve geliştirildi. Silahlı derebeylikler artık devlet eliyle kuruluyor ve güçlendiriliyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin gladiyosu ve gerici iktidarlar Güneydoğu bölgesini barzanileştirdiler ve Kuzey Irak feodalitesi ile bütünleştirdiler. 12 Eylül 1980'de başlayan süreçte feodalizm 1940'lardan 1950'lerden çok daha güçlü bir hale getirildi ve iktidarın asli ortağı yapıldı. Bugün Türkiye'de bir gladio mafya tarikat rejimi geçerlidir. Bu rejimin efendilerinden biri de ağalar ve tarikat şeyhleridir. Tarikat ve derebeylik rantları hakim sınıf sömürüsünün çok önemli bir payını oluşturuyor. Cemaat ve tarikat liderleri, şeyhler ve ağalar devlet katında ve ekonomide Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir konuma yerleştiler. AK Parti'nin Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlığı yönetiminde çok büyük bir ağırlık kazandılar. Irak'ı işgal eden Amerika Birleşik Devletleri askeri güçlerinin de desteğiyle Gladio'nun merkezine yerleştiler. Polis içinde büyük bir güç oluşturdular. Hatta polis örgütlenmesinin tepelerini ele geçirdiler. Feodalizmin silahlı gücü 1920'ler ve 1930'larda derebeyliğin silahlı gücüydü ve 1937 Dersim harekatıyla büyük ölçüde silahsızlandırılmıştı. Bugün cemaatler devletin polis örgütünün silahlı gücünü ele geçirmiştir ve her türlü tertibin merkezindedir. Ergenekon tertibinden uyuşturucuya kadar her türlü kirli işin başındadır. Bu bölümü Bayram Yurtçiçek arkadaşımın yolladığı notlardan yararlanarak yazdım. Kendisine teşekkür ederim. Bulgaristan dersi. 20. yüzyıldan ne kadar ders alınmıştır ortada. Aslında Türkiye'yi 20. yüzyılda yönetenlerin arkasında 19. yüzyıl dersleri vardı. Yararlanamamışlardır. Cumhuriyet devriminin 1937'deki son devrimci kararlılığını aktardık. Ancak 2. Dünya Savaşı gelmiş ve sonuç alınamamıştır. 1945 sonrasının tarihi ise Amerika Birleşik Devletleri emperyalizmine artan bağımlılık tarihidir. Küçük Amerika sürecinde ülkemizi yöneten işbirlikçi sermaye ve toprak ağlarının politikalarını Türkiye'yi karanlıklarda tutma ve hatta bölme pahasına da olsa kendi sınıfsal tahakküm ve çıkarları belirliyordu. 20. yüzyılda bunlar yaşandı. Oysa arkada önemli dersler vardı. 19. yüzyılın Bulgaristan dersini Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızdan aktaracağız. Profesör Doktor İnalcık 1940'larda doktora tezini hazırlarken Dolmabahçe Sarayı'ndaki 10 ciltlik Bulgaristan belgelerini inceliyor. Özellikle 1849-50 yıllarında Vidin'deki Bulgar ayaklanmasından çok etkilenmiş. Ayaklanmayı Rus Çarlığı ve Avusturya konsoloslukları kışkırtıyor. Osmanlı Devleti o sırada borç batağına saplanma sürecine girmiş. İnalcık hocamızın çıkardığı dersleri kendi dilinden dinleyelim. O raporlarda gördüm ki Bulgarların isyanındaki esas mesele komitecilerin tahriki değil. Tımar sistemi kalktığı için miri toprakları oradaki Müslüman ağalar ufak paralarla kapatmışlar ve Bulgar köylüsünü bir nevi yarıcı olarak işletiyorlar. Bulgar köylüsü de niçin devlet topraklarını bize çalışanlara vermiyor da ağalara veriyor diyor. Onu fark ettim. Burada bir sosyal mesele var dedim. 19. yüzyıl Balkan isyanlarının, kitle isyanlarının asıl sebebi eski Osmanlı rejiminden kalan ağalık rejimiyle köylünün yani yerli Hristiyan köylünün topraklara sahip olma mücadelesidir. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık kitabı, İş Bankası Kültür Yayınları, sayfa 79 ve devamı. Osmanlı Devleti Bulgaristan'da ağalığa dayandığı için köylüyü ayrıcılığın yanına itiyor ve Müslümanların çoğunluk olduğu toprakları bile kaybediyor. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın 1960'ların başında Milli Birlik Komitesi'nin isteği üzerine Güneydoğu'da Kürt meselesi üzerine yaptığı incelemelerin sonuçları da 19. yüzyıl derslerini hatırlatıyor. Fırat Nehri akıyor gürül gürül, fakat içecek su yok köyde. Köylünün toprağı yok. anın toprak. Her gittiğimiz yerde şikayetlerini aktaran köylüler iki şeyi soruyordu. Toprak dağıtımı, toprak reformu ne zaman yapılacak? İkincisi, seçimler ne zaman yapılacak? Aynı eser, sayfa 197 ve devamı. Günümüzde durum ve çözüm. Diyarbakır'ın Bismil köylerinde Cumhuriyet. Cumhuriyet neredeyse 100 yılı dolduruyor. Güneydoğumuzda durum nedir? Diyarbakır Bismil ilçesi Arslanoğlu köyünden 2007 yılı sonunda aldığım mektup Cumhuriyetimizin köy manzaralarını aktarıyor. Selam. Cumhuriyet köylüsü ağanın ve yandaşlarının zulmüne maruz kalmışlardı. Bir nevi köleliği yaşıyorlardı. Köylünün hakkı olan devletin hazine arazisini köylü değil de 70 bin dönüm arazi sahibi olan ağa arkasına bazı yetkilileri de alarak zulmen ve cebren işliyordu. Bir de yetmemiş gibi köye baskın yaparak köylüleri öldürüp silahlarla köyü ablukaya almıştı. Köyü darmadağın etmişti. İki insanın ölümüne, üç insanın da yaralanmasına sebep olmuştu. Yetmiyormuş gibi köylülere ambargo uygulayıp sindirmeye çalıştı ve halen de devam ediyor. Bu köylülerden hem adam öldürmüş hem de ona yakın kişi tutuklatmıştı. Ağa ve adamları dokunulmazlıkları olduğu için kimsenin onları tutuklamaya gücü ve yetkisi yokmuş gibi halen serbestçe istediklerini yapmaya devam ediyorlar. Ancak İşçi Partisi ve Sayın Genel Başkan Perinçek bu mazlum ve mağdur köylüye sahip çıkıp yürekten kucaklamıştır. Köylüsün hakkı olan devletin hazine arazisi için mahkeme köylüyü haklı bulmuştur. Cumhuriyet köylüsünün adına İşçi Partisi ve bütün emeği geçen dostlara ve Sayın Başkanımız Perinçek'e kamuoyu önünde teşekkür ediyoruz. Bu mektupta dile getirilenler Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun yaygın gerçeğidir. Ne kadar cumhuriyetiz? Şu soruları yeniden ortaya koymamız gerekiyor. Cumhuriyetimiz ne kadar cumhuriyet olabilmiştir? Ve ikinci bir soru. Son 60 yıllık yıkım sürecinde cumhuriyetimizin kalelerinden hangileri ayakta kalabilmiştir? Cumhuriyeti yeniden kurabilmek için elimizde ne kadar cumhuriyet var? Cumhuriyet milli demokratik devrimdir. Bizdeki adıyla Kemalist devrimdir. Demokratik devrimin özü ağalık, beylik, şeyhlik gibi orta çağ kurum ve ilişkilerinden kurtulmaktır. Özellikle köylünün özgürleşmesidir. Atatürk'ün Türkiye şeyhler, müritler, çelebeliler ve meczuplar ülkesi olamaz sözü bu devrimi özetler. İstenildiği kadar her 4 yılda bir sandıklar konsun. Eğer ülkeyi orta çağdan arındırmamışsak yaşanan rejim demokrasi değildir ve olamaz. Hele bir de bunun üzerine milli hakimiyetin yabancılara devrini koyarsanız bugün Türkiye'de demokrasi adı verilen rejim bir maskaralıktır. Irak'ta bu maskaralığın son perdesi yaşanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri işgalcileri orada Türkiye'den daha dürüst davranıyorlar. Hiç olmazsa sandıkların içindeki oyları değiştirme işlemini daha açık yapıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin en saydam demokrasisi Amerika Birleşik Devletleri işgali altında oluyor. Abdullah Gül'den Hilmi Özkök'e kadar Türkiye'deki Batı işbirlikçileri de Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a demokrasi götürdüğünü söylemiyorlar mı? Diyarbakır, Bismil'in Arslanoğlu ve Sinan köylüleri, Urfa Akçakale'nin Öncül ve çevresi köylüleri, Erzurum Çat'ın Elmapınar ve Murat Çayları köylüleri, Diyarbakır'ın Gürpınar köylüleri cumhuriyetimizi cumhuriyet yapmak için mücadele ediyorlar. Talepleri Kemalist devrimi tamamlama programını özetliyor. Köylüye toprak, millete birlik, vatana bütünlük. Ellerinde ay yıldızlı al bayrağımızla ve Atatürk posterleriyle yıkılsın ağalık, yaşasın cumhuriyet diye haykırarak yürüdüler Bismil, Diyarbakır ve Akçakale meydanlarında. 2 Kasım 2004 tarihinde Sinan köylülerinin Diyarbakır yürüyüşünde bir emniyet yetkilisi gözyaşları içinde şöyle diyor. Bayrağımıza hasret kalmıştık. 20 yıldır buralarda kimse Türkiye bayrağı ile yürümemişti. Arslanoğlu köylüsü olayı ağalığa karşı mücadele içinde meselenin özünü derinliğine anlamış bulunuyor. Köyün adını Cumhuriyet Köyü olarak değiştirdiler. Bu bir iktidar olma kararıdır. Köyün adını köylü veriyor. Köylü ben varım diyor, kendimi yönetebilirim diyor, ağalıktan kurtulmak, özgür olmak istiyorum diyor. Sen misin ağalığa boyun eğmeyen? Sen misin Bismil Ovası'nda Cumhuriyet bayrağını kaldıran? Sen misin Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne sahip çıkan? 12 Eylül 2005 günü ağanın adamları köyü basıyor. Ağır, Bixi silahlarıyla evlerin duvarlarını deliyor, 12 yaşında bir çocuğu öldürüyorlar. Ağaların silahlı saldırıları yetmiyor, 9 Kasım 2005 günü Arslanoğlu köyünü bir tabur jandarma basıyor. Hükümet, Cumhuriyeti Cumhuriyet yapmak isteyen köylünün yanında değil, hazine arazilerini gasp eden, köyü ağır silahlarla basan, köylüleri katlettiren ağaların yanındadır. Jandarma ağanın adamları 12 yaşında çocuğu ve köylüleri öldürdüğü zaman köye gelmemiş, elini kolunu sallayarak dolaşan katilleri yıllardır yakalamamış, ağaların hazine topraklarını kanunsuz olarak sürmesini sağlamak için panzerlerle gelmiştir. Köylülerin köyü tamamen terk edip gitmesi için yıllardan beri her baskı uygulanmaktadır. Baskı ne kelime? Ağalara köylüyü öldürtme özgürlüğü vermiştir. 17 Temmuz 2008 günü ağa Nefaf Kahraman'ın adamları, İşçi Partisi Arslanoğlu köyü temsilcisi Muhyiddin Öksün'ü ve yeğeni Ömer Öksün'ü Bismil yolu üzerinde çok sayıda insanın gözleri önünde uzun namlulu silahlarla şehit ediyorlar. Köylüleri öldürenler aynı zamanda devletin korucusudurlar. Silahlarını devletten almaktadırlar. Tansu Çiller, Tayyip Erdoğan yönetimi ağa Nevaf kahramanları korucu yapmış ve silahlandırmıştır. Ağanın silahlı adamları köy baskınında birbirlerini vurdukları zaman başsağlığı ziyaretine PKK yöneticileri gelmektedir. Buna karşılık PKK, elinde Türk bayraklarıyla toprak mücadelesi veren Arslanoğlu köylüsüne karşıdır. Zulme siper olmak, Cumhuriyet köylüsü için bir hayat tarzıdır. Muhtar Mehmet Tanrıkulu televizyonlardan şöyle haykırıyor. Ergenekon örgütünün bir numarasını mı arıyorsunuz? İşte o bir numara biz. Ergenekon'un bir numarası biz, Diyarbakır, Bismil'in Cumhuriyet köylüleriyiz. Bu olayların hepsi 21. yüzyılda yaşanmaktadır. Arslanoğlu köyü tek değildir. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da yüzlerce, hatta binlerce köyümüz bu tür ortaçağ zulmü altında yaşamaktadır.